Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Hepinizi Erkam Radyo'dan enişten dileklerimle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikteyiz. Yalnız bu akşam bir de konuğumuz var, Ünsal Sözbir Bey. Kendisi daha önce de misafirimiz olmuştu. Ben yine de bizi önceden dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır ama yeni dinleyenler için ben tekrar kendisini tanıtayım. Ünsal Bey 25 yıllık bir finans sektörü tecrübesine sahip. Aynı zamanda insan kaynakları seçme ve değerlendirme danışmanlığı hizmeti veren Double Wings International şirketinde yönetim kurulu başkanı. Kendisi bugün başta da dediğim gibi aramızda. Hoş geldiniz Ünsal Bey.
Hoş bulduk.
Biz bugün Ünsal Bey ile birlikte kurumsallaşma, şirketlerin kurumsallaşmasını konuşmayı düşünüyoruz. Gelen anlamda şirketlerin modern hayattaki yeri ve önemine değinmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde konuyu başlatacağız. Ben öncelikle Gülfettin Hocam'a sözü vereyim. Başlayalım. Buyurun hocam.
Faruk Hocam, bu konuyu seçmiş olmanızdan dolayı müteşekkirim. Bu hakikaten gündelik hayatın arkasına geçmemiz gereken başlıklardan bir tanesi. Yani Türkiye maalesef çok sıcak gündemler peşinden sürükleniyor.
Evet.
Ama daha kalıcı gündem başlıklarını da ortaya atmak gerekiyor. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Yalnız bu konuya girerken ben öncelikle bu mevzunun toplumsal sistemin tamamı için geçerli olan bir gündem olduğu kanaatindeyim. Evet. Hem soyut hem de somut anlamda kurumsallık yönü olan bir sürü mekanizma var. İşte en başta devlet mesela, yani değil mi?
Evet.
İlaveten vakıflar örneğin, dernekler hakeza o anlamda. Yerine göre cemaatler bile, partiler o anlamda, sendikalar o anlamda. Aile kurumu mesela o anlamda. Tamamıyla aynı mekanizmanın özelliklerini arz eden yapılar bunlar. Şirket de bunlardan bir tanesi olarak günümüz ekonomisinin hepimizin en önemli takip etmiş olduğumuz başlığı. Bu noktada özellikle Batı dünyasında doğmuş olan bir gündem var. Var olan şirketleri, yani şirketler etrafında dönen bütün mekanizmaları bu rekabetçi dünyada, piyasa ekonomisi dünyasında özellikle,
evet,
uzun soluklu kılabilmenin şartlarını arıyorlar sürekli. Bu noktada Ünsal Bey'le beraber olmaktan hakikaten mutluyuz. Kendisi bu konuyu dert edinmiş evet, uzun zamandır, ki biz Ünsal Bey'le siyasaldan, fakülteden de beraberiz. İş hayatındaki gidişatını da biliyorum. Bu konuyu kendi gündemine almış bir düşünür, bir aydın, iş adamımız diyelim. Kendisini heyecanla dinleyeceğiz.
Teşekkür ediyorum. Şimdi kurumsallaşma başta o kadar geniş bir başlık ki.
Evet,
şimdi bu başlığı doldururken, yani nereden başlayalım? Toplumun değişmesiyle beraber, hayatın değişmesiyle beraber daha önceden daha küçük ölçekli olan organizasyonlar, bunu ille de şirket diye bakmamak lazım yani. Bunu bir STK organizasyonu var, sivil toplum kuruluşları organizasyonu var, işte ticari müesseseler var. Bunların zaman içerisindeki ihtiyaçlara göre bir dönüşümü var. En önemli dönüşüm de işte toplumun beklentisine karşılık ve toplumların özellikle son dönemdeki teknolojiyle beraber, uluslararası açılımıyla beraber çok farklı bir çerçeve çıktı ortaya. Daha önceden sadece kendi çevreniz, kendi mahalleniz, kendi semtiniz ya da kendi şehriniz varken, şimdi artık dünyanın öbür ucundaki şehrindeki firmalarla, organizasyonlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Dolayısıyla siz burada bir şey ürettiğinizde, bir tekstil ürünü olsun mesela, siz o tekstil ürünü ürettiğinizde satacağınız pazarın şartları sizin bütün organizasyonunuzu belli ediyor. Ne diyor alıcı? Şu an alıcılar çok kuvvetli bu anlamda. Diyor ki, ben çocuk işçi çalıştırmanı istemiyorum. Şu kimyasalları kullanmanı istemiyorum. Şu şekilde bir organizasyon yapısı istemiyorum. Şeffaf olmanı istiyorum. Nerede ürettiğini, nasıl yaptığını bilmek istiyorum. Şimdi alıcıdan, sizin mal üretip sattığınız yerden böyle bir talep geldiği zaman, sizin yani babadan kalma yöntemlerle, eskiden gelme yöntemlerle bir organizasyon yapısı oluşturma şansınız yok. Çevre dönüştürüyor zaten. Yani siz farkına varın ya da varmayın, çevre zaten sizi dönüştürüyor. Toplum dönüşüyor, toplumlar dönüşüyor. Toplumlarla beraber o topluma hizmet eden işletmeler dönüşüyor. Bizim karşımıza çıkan özellikle son dönemde Türkiye'de işte hep şunu söylüyoruz. Yani bizim niye uluslararası büyük firmalarımız yok? İşte bir markamız yok. Niye markalara yatırım yapmıyoruz? İşte bu bir süreç. Yani dünden bugüne hemen olabilecek bir hadise değil. Özellikle işletme tarafında ürün yaşam eğrileri vardır. Bir ürün üretirsiniz. O ürünün bir şey vardır. Piyasaya çıkışı, tutulması ve ondan sonraki dönemde de ona olan ilgi zaman içerisinde değişerek yürüyecektir. En güzel örnek siz iktisat tarihçisi olarak bilirsiniz. Gaz yağı lambasının camının üretilmesi. Evet. Şu an ne gaz yağı lambası var, ne onun camı var, ne de benzeri şeyler. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki. İşte Osmanlı tarihini biliyoruz. Yani çok kısa sürede İngiliz kumaşı Osmanlı'nın birçok şehrinin ayakta tutan ekonomiyi, tezgahları, kumaş üreten tezgahları yerle bir etmiştir. Ya da günümüze geldiğimizde şu an işte hepimizin cebinde mobil telefonlar var. Bundan 10 sene önce herkesin böyle göz bebeği olan mobil telefonlar şu an antika değerinde. Hiçbir hükmü yok. Onu üreten firmalar da yok. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda hayat çok hızlı ve sert olmaya başladı, dönmeye başladı. Bu döngüler de artık eskiden yani işletmenin ve ticaretin gereği olan, yapılması gereken bazı şeylere daha bilimsel, daha ölçülebilir, daha yönetilebilir bir noktaya doğru getiriyor. İşte bu da kurumsallaşmayı gündeme getiriyor. Yalnız işte biz kurumsallaşma deyince ne hikmetse bizim toplumda şöyle bir şey var. Ya ben kurumsallaşınca acaba yavaşlayacak mıyım? Bazı özelliklerimi yitirecek miyim? Bir bürokratik hava mı oluşacak diye bir şey oluşuyor. Bunu herhalde konuşmanın ilerleyen kısmında söyleyeceğiz.
Burada siz konuya girerken dediniz ki yani şirketler ilerliyorlar ama dış dünyanın beklentilerine göre de şekilleniyorlar. Yani o dış dünyanın o anlamda talebi çok baskın. Aynı zamanda belki arz da baskın. Yani şirketleri o boyutta etkileyen sadece kendi ne ürettikleri değil, başkalarının ürettiğinin ortaya çıkarttığı yeni standartlar. Evet. Yani teknolojinin değişimini buna belki yorabiliriz. Yani siz cep telefonu üretiyorsunuz. Örneğin Nokia'sınız. Çok iyi, güçlü bir şirketsiniz. Ama öyle Nokia'lar devreye giriyor ki sizin telefonunuz bir anda standartın dışında kalabiliyor. Evet. Bir bu, ikincisi de doğrudan doğruya talebin bizatihi kendisi de şirketleri tayin ediyor. Ve bunun da kontrolü herhalde ayrı bir problem. Değil mi? Yani şirketler herhalde bu süreçte sadece kendi ürettiklerini değil, başkalarının ne talep etmesi gerektiğini de herhalde dikkate almak durumundalar.
Şimdi kanal yönetimi diye bir kavram var işletmelerde. Şimdi sizin müşteriniz dün klasik kanaldan sizden mal tedarik ederdi. Yani sizin bir dükkanınız var, dükkanınızdan gelip alıp geçiyor. Halbuki şu anki teknolojiye baktığımızda o kadar farklı kanallar çıktı ki, özellikle işte bu mobil teknolojiyle beraber. Yani dünyanın hiç bilmediğiniz bir yerinden sizin ürettiğiniz ve mobil ortama taşımış olduğunuz bir ürüne talep gelebiliyor. O talebin nasıl karşılayacağınız, hangi ödeme sistemini kullanacağınız, hangi lojistik sistemini kullanacağınız dün sizin gündeminizde olmayan yeni bir şeyi karşınıza getiriyor. Dolayısıyla bunların hepsini yan yana koyduğumuzda bizim İşletmeler açısından baktığınızda, sadece işletmeler değil yani hep organizasyonlar diyorum. Çünkü artık yani o kadar iç içe geçti ki bunların yani bu değişimi, bu gelişimi görme zorunluluğu var. Az önce siz bir marka zikrettiniz. Yani o marka artık yok. Niye yok? Gelişen bir şeyi ıskaladılar. Onun daha ötesinde var. Bizim gençliğimizde herkesin belinde Walkman diye bir şey vardı. Özellikle alabilenler alıyordu da alamayanlar içinde bir ukde kalıyordu. Mesela Walkman bir markanın yansımasıydı. O marka yani herkesin gözünde şöyle bir şey. Artık bu markanın sırtı yere gelmez. O belirliyor. Çünkü yaşam tarzınızı, ya ben normalde işte atıyorum köyden şehre geldiğimde Walkman diye bir kavram yok. Radyo ve televizyona bir dönüş var. Ama sonra bakıyorsunuz belli insanlar bir şekilde bellerinde bir şey taşıyorlar. O taşımış oldukları şeyler bir yaşam tarzını ortaya getiriyor. Yani dün yani bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir şey değil. Sadece bazı insanların atıyorum konforlu olarak müziği yanında taşıyarak dinleme alışkanlığı. İşte eskiden o pick-up'lar, teyipler bir kenara gitti. Sonra herkes bu markanın ya da bu yaşam tarzının artık bundan sonra böyle gideceğini düşündüğü zaman da bir şey değişti. Yani müziğin saklanma teknolojisi değişti.
Evet.
Saklama teknolojisinde işte bu sıkıştırılmış teknolojide bazıları ortak bir ürün üretirken az önce söylemiş olduğumuz o işte Walkman markası olan şirket kendi başına diğerlerinden bağımsız bir yazılımla bu sıkıştırma ve taşıma özelliğini ortaya koyduğunda birden devre dışı kaldı. Ve o şirket o alanı komple kaybetti. Bambaşka bir şirket çıktı. Bambaşka bir şirket, yani şu an işte dünyanın en meşhur şirketlerinden birisi, herkesin cebindeki telefonların önemli bir kısmını taşıyan şirket, bu açığı gördü. Farklı bir duruş sergiledi ve o duruşla yani insanların yaşam tarzını değiştirdi. Yani şu an bütün alışkanlıkları işte tabletlere taşıdı, bilgisayara taşıdı. Dolayısıyla dün sizin yapmış olduğunuz ve çok iyi yapmış olduğunuz bir şeyde zaman içerisinde atladığınız, gözden kaçırdığınız bir gelişme şirketinizin kaderini belli ediyor.
Evet, peki ben araya gireceğim ama Yusal Bey, şimdi kurumsallaşmadan başlamıştık. Bu şirketlerin talebi en azından takip etmesine de değinmiş olduk. Ya kurumsallaşması için şirketin bu gelişmeyi mi görebilmesi gerekiyor? Yani gelişmenin farkına varması mı gerekiyor? Ya da kurumsallaşma onu bu yapıya mı getirmesi gerekiyor?
Şimdi kurumsallaşmanın birinci adımı olarak ben olaylara stratejik bakma. Yani özellikle başlangıçtaki girişimci zihniyetiyle daha sonra işi geliştiren zihniyet aynı genetik kodlara oturmuyor.
Evet.
Yani bir işin ilk girişimci tarafındaki gerekler, sonra onun tutunma süreci, onun bir müddet devam etmesi, arkasından işte dün rekabet etmediğiniz alanlarda rekabet etmeye gitmesi, bunlar farklı genetik kodları gerektiriyor. Dolayısıyla siz bir şirketi belli bir kıvama getirdiğinizde artık olaya dün yaptığınız gibi alışkanlıklarınızla değil stratejik bakmak zorundasınız. Evet. Yani burada kendinizi çok iyi irdelemek zorundasınız. Kendi hedeflerinizi çok iyi koymak zorundasınız. Bu hedeflere yönelik organizasyonunuzu değiştirmek zorundasınız. İşte stratejik bakış açısı diyoruz biz buna. Bu stratejik bakış açısıyla rakipleri çok iyi incelemeniz lazım. Piyasanın ne tarafa doğru değiştiğini irdelemeniz lazım. İkame mal dediğimiz, yani bugün size rakip değil ama yarın rakip olabilecek, hatta sizi silip süpürecek olan gelişmeleri çok iyi görüyor olmanız lazım. Bunlar hepsi kurumsallaşmanın gereği olarak sizin önünüzde duran şeyler. Bunları gördükçe sizin yapınız değişiyor. Daha önceden aile bireyleri olarak kontrol ettiğiniz, onlarla beraber yürüttüğünüz iş artık zeki anlamında en az sizin kadar zeki, sizden daha iyi eğitim almış, bu gelişmeleri görebilecek insanları istihdam etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla basit organizasyon, yani aile şirketi ya da arkadaş şirketi organizasyondan profesyonellerin çalıştığı, çalıştırıldığı organizasyonlara doğru bir kayma var.
Evet.
Dolayısıyla siz dünkü alışkanlıklarla bunu yapamazsınız. O insanların yetkilerini belli edeceksiniz, sorumluluklarını belli edeceksiniz, birbirleriyle nasıl çalışacaklarını, çatıştıkları zaman nasıl o çatışmaların nasıl yönetileceğini, hiç beklemediğiniz bir ortamda sizinle alakalı yapılmış bir işte bir haberin ya da işte sosyal medyada yer alan bir haberin nasıl krize dönüşüp ve o krizin nasıl yönetileceğini, bunların hepsi kurumsallaşmanın detaylarında yatan şeyler ve siz bunları yönetmek zorundasınız.
Evet, yani uzun ömürlü o zaman bir şirket kurmak derinlemesine bir takım düşünceyi gerektiriyor. Yani
çok belki dinamik bir yönetim gerekiyor anlaşılan. Peki Sal Bey, bugünlerde dünlemeli mevzu olan, en azından Türkiye dünyanın gündemini işgal eden bir gündem var. Panama belgeleri var. Şimdi rekabetli ortamında her gün o dinamik olarak şirketi yönetmeye çalışma, evet öngörülebileni görerek yönetme çok önemli ama bu Panama belgeleri gibi bir takım belgelerin, evet çok geneldi bu ama şirketler düzeyinde, sektörler düzeyinde, doğrudan kişiler düzeyinde de devreye girip bir anlamda dış dünyayı değiştirme riski de var. Böylesi bir ortam dahilinde şirketlerin de bir bakıma yönetilebilme kapasiteleri de imkanları daralmış değil mi? Yani modern dünyada.
Tabii rekabetle beraber yani dün sizin hiç aklınızdan geçmeyen şartlara maruz kalma riskiniz var. Gıda sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Bir gün sosyal medyanın bir yerinde sizin ürettiğiniz bir gıdanın bozulmuş olarak ya da herhangi bir şeyle kasti olarak da yapılmış olabilir. Gerçekten de saklama şartlarından kaynaklanan sıkıntıdan da ortaya çıkmış olabilir. Böyle bir şey aniden önünüze geldiği zaman, ki yakın zamanda bir çikolata markasıyla alakalı benzer bir şey yaşandı biliyorsunuz. Yani bir ülkede, Almanya'da çikolata markasının içerisinde plastikler çıktı. Ve o marka bütün dünyadaki ürünlerini toplamak zorunda kaldı. Yani şimdi orası için yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır insanlara böyle rahatlıkla, hijyeni, işte her türlü konforuyla sunulan bir ürün imajını yerle bir ediyor ve tekrar onu toparlamak zorunda. Yani mesela bu öğrenilmiş bir kriz yönetimi yöntemi. Böyle bir şey karşısına çıktığı zaman siz ürününüze güveniyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz. Bütün ürünleri topluyorsunuz, maliyete katlanıyorsunuz ve yeni ürün sunuyorsunuz. Tabii de bunun şöyle bir şeyi var. İnsanların hafızasında kalıyor bu.
Evet.
Yani ondan sonra artık yani o çikolata içinden plastik yenen, plastik çıkabilen bir çikolataya dönüşebiliyor. Dolayısıyla bunlar işte zaman içerisinde yani şu an biz hep Türkiye'yi konuşuyoruz ama bazı şeyler var ki dünyanın tamamı için yaşanan yeni şartlar. Yani daha önceden hiç böyle bir kriz yaşanmamış. Daha önceden böyle bir örnek yok. Dolayısıyla bazı şeyleri bizim avantajımız bu iletişimle beraber bir taraftan dezavantaj bir taraftan avantaj. Herkesle beraber öğreniyoruz. Dolayısıyla bazı tedbirler almak da onlar bize rol model olabilir.
Şu mudur vermiş olduğunuz örnekten çıkarabileceğimiz en pratik sonuç? Evet, şirketlerin kurumsallaşmaları çok önemli bir göstergedir. Ama daha da önemlisi üretilen ürünün kalitesi midir? Ya da üretilen ürüne olan kalite yaklaşımı mıdır? Kalitesine olan inanç mıdır daha belirleyici olan? Bu nereye var? Nereden varıyorum bu sonuca? Malum Volkswagen yine yakın zamanda Almanya'da ortaya çıktı. İşte bazı markalarında ya da bazı modellerinde ve bazı ülkelerde diyelim en azından. Suistimale açık bir takım işlemler yaptığı anlaşıldı. Ama tam tersinde Türkiye'de Volkswagen marka ürünlerinin satışı arttı. Anlaşılan o ki diye düşünüyorum ben. Türk tüketicisi karşısında bu markanın kalite noktasındaki imajını değiştirecek bir... hata değildi bu. Kaliteye olan güven o kadar yüksek ki adeta kurumun kendi işleyişinin bile ötesine geçmiş gibi. Yani buraya mı varmak lazım acaba?
Yani gerçekten öyle mi? Yoksa sizin toplumdaki belli konuların duyarlılık ya da o anlamdaki zihnin gelişmesiyle mi alakalı, ona bakmak lazım. Yani buradan şu anlam çıkıyor. Demek ki bizim toplumda henüz daha işte zehirli gazların işte havaya salınmasıyla alakalı yeterince bilinç uyanmamış.
O zaman şuraya mı varacağız abi? Yani toplumdan topluma değişir mi bu? Yani kurumların içinde bulunmuş oldukları şartlar falan toplumda şu ortamdadır, falan toplumda bu ortamdadır. Böyle bir ayrıma da gitmek mi gerekiyor?
Kesinlikle gitmek lazım. Diyorum ya, konu çok geniş olduğu için şu an biraz daldan dala geçiyoruz. Ama şu bir realite, mesela Türkiye'de şu an perakende sektörüyle alakalı çok ciddi firmalar oldu. Yerli isimli ciddi firmalar oldu. Bu yerli firmalar başlangıçta kendileri yoktu. Yabancı firmalar geldi. Bizimkiler yani onların biraz bir anlamda taklit ederek ortaya çıktı. Fakat zaman içerisinde yerli markalar o kadar güçlü hale geldi ki, özellikle son dönemde bunun çokça örneğini gördük. Elektronik perakendesiyle alakalı kaç tane dünya devi markalar geldi ve içerideki rekabete dayanamayarak kapatıp zarar yazarak gitmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bulunduğunuz coğrafyadaki eğilimler, alışkanlıklar, tavırlar, duruşlar, onun oradaki algı sizin kaderinizi de belli ediyor. Buradan aslında şirketlerin, az önce Faruk Hocam bir girizgah yaptı kurumsallaşmayla beraber, bir kurumsal yaşam döngüsü kavramının üzerinde durmak gerektiği konusunda bir şey oluştu. Buraya girmeden önce de konuşmuş olduğumuz bir mevzuydu.
Evet.
Şimdi şirketlerin normal faaliyetleriyle alakalı, faaliyetlerini daha iyi yönetmeleri, karşılaştıkları krizleri daha iyi yönetmeleriyle alakalı farklı yaklaşımlar gelişiyor. Yani bir taraftan işletmeler çalışırken öbür tarafta da işin arka tarafında bir akademik dünya, bu işletmelerin doğru yönetilmesi, bu organizasyonların doğru yönetilmesiyle alakalı inanılmaz bir şekilde yoğun çalışıyorlar. Bu yoğunluklardan bir tanesi de yani son dönemde fazlasıyla gündeme gelen konu, şirket ömürleri insan ömrü gibi midir? Yani bunun muhtemelen Gülfettin Hocam orada bize tarihi kadim kültürden bazı örnekler verecektir. İşte evet. İbn Haldun'un mukaddemesinden girerek. Ama şu an yoğun bir şekilde işletmeler baktığımızda kurumsallaşmanın neresinde aynı üründe olduğu gibi ve bu yaşam döngüsü nasıl yönetilmesi gerekir konusu ciddi bir başlık olarak önümüzde duruyor.
Evet, ben o zaman bir soru sorayım çünkü programımızın bu birinci bölümünün sonuna yaklaşmak üzereyiz. Ama en azından şirketin yaşam döngüsü nedir'i açıklayalım. İsterseniz sonrasında programımızın ikinci bölümünde devam ederiz.
Şirketlerin yaşam döngüsü şu kısaca, aynı insan ömründe olduğu gibi şirketlerin de organizasyonların da bir ömürleri var. Ve ömrünün her safhasında olduğu gibi, yani insan ömründe olduğu gibi şirketlerin de ömrünün ya da işte o kurumsallaşma sürecindeki her safhada karşılaştığı olumlu şeyler var, olumsuz şeyler var. Evet. Dolayısıyla bu yaşam döngüsü, yani neresindesin? Biz mesela yoğun bir şekilde şirketlere, özellikle stratejik yönetim desteği vermiş olduğumuz şirketlerde şöyle bir şey yapıyoruz. İlk girdiğimizde şirket ömrünün neresinde? Evet. Hangi hastalıkları taşıyor? Yani bazen erken yaşlanma olabiliyor. Bazen işte ergenlik dönemi olabiliyor. Her dönemin kendine
tıpkı
has...
Tıpkı bir insan gibi ele alıyoruz.
Aynen öyle. Her dönemin kendine has tespitleri var. O döneme ait pozitif şeyler var. O döneme ait negatif şeyler var. Dolayısıyla yani bu da artık yani kaçınılmaz bir gerçek haline geldi. Şirketlere de bu tip testlerle çok farklı bir şeyin ortaya çıktığını gördük. Yani şirket yaşam döngüsü dediğimiz aynı insan ömründeki gibi işte bebeklik, hatta bebeklik öncesi, bebeklik, işte ergenlik, olgunluk, işte durgunluk ya da işte orta yaş diyebileceğimiz seviye. Ondan sonrası da zaten Allah göstermesin.
Yani burada şirketleri biz bir insana benzettik. Buradan dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam. Ben Gülfettin Hocam'a söz veriyorum.
Mevzu açarak bu bağlamda mevzu açarak gireyim. Evet. Şimdi şirketlerin acaba gündeme almamız gereken hangi başlıkları var, ulaşmak önemli. Zira analiz edeceğiz, değerlendireceğiz ama ondan öte toplumsal ölçekte daha genelde diyelim yani. Şirketlere benzeyen diğer mekanizmalara dair çok genel açıklamalar var. Biraz önce Ünsal Bey ilk arada mevzu etti, İbni Haldun mevzusu oldu.
Evet.
İşte İbni Haldun örneğin asabiyeden mevzu eder malumunuz. Toplumu ya da devleti ortaya çıkaran bu asabiyedir der.
Evet.
Asabiye de nedir dediğim size zamanda şöyle bir cevapta bulunur o. O topluluğu bir araya getiren, bir arada olma, hırsı demeyeceğim ama hastası ya da bir arada düzeyli, olma isteği. Bu belki bir gıda ihtiyacıdır, belki bir ideolojidir, yerine göre bir dindir gibi bir takım zaruretlerle bir araya gelme düzeyi diyelim.
Evet.
Bu acaba şirketler içinde geçerli midir? Örneğin. Yani şirketlerin varlığı ortaya çıkabilmesi için bir asabiye gerekiyor mu? Yani hepsinin bir araya girişini, o şirketin ortaya çıkışına sebep olan herhangi bir arzu, istek ortaya çıkması gereken bir şey midir?
Şimdi burada şöyle bakmak lazım. Bir kere bir organizasyonun ortaya çıkabilmesi için bir fikre ihtiyaç var. Yani bir fikirle sizin gece gündüz yatıyor kalkıyor olmanız lazım. Bu fikri ortaya çıkaran zihniyet ya da girişimci zihniyet diyebileceğimiz şey. Bunu sizin tarifinize uydurabiliriz. Yani çünkü bu aslında başlangıçta o fikri besleyen. Ama işte buradaki işte bizim üzerinde durmuş olduğumuz şeyle aşağı yukarı aynıdır. Yani bu toplumlardaki süreç de aynıdır. Mesela fikir aşamasında bir organizasyonunuz var. Siz bir dernek kuracaksınız, bir vakıf kuracaksınız ya da bir şirket kuracaksınız. O aşama insanların en heyecanlı olduğu aşamadır. Hatta buna batılılar kur yapma aşaması diyorlar. Yani dolayısıyla siz artık fikrinizde sürekli 7/24 yaşıyorsunuz. Bunun en büyük sıkıntısı yani az önce konuştuğumuz çerçevede her aşamanın kendine göre artıları eksileri kısmına geldiğimizde en önemli şey çok heyecanlı olan bir aşama bu aşama. Bu aşamada ihtimaldir ki olabilecek olumsuzlukların göz ardı edilebileceği, gözden kaçırılabileceği bir aşama olabilir bu. Yani siz inanıyorsunuz bir işin tutacağına, bir şey yapacağınıza inanıyorsunuz ama o sırada çok böyle hayat önem taşıyan bir şeyi gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Birisi size onu sunduğunda siz bu fikrinizden vazgeçiyorsunuz. Bu işte daha başlangıç, o düşünce aşamasında başlaması ya da bitmesi anlamına geliyor. Bu aşamayı geçtikten sonra işte asıl şirket orada ortaya çıkıyor. Bebeklik aşaması. Organizasyonlar da öyledir. Bir bebeklik süreci vardı. O bebeklik sürecinde fazlasıyla özen göstermeniz lazım. Yani özellikle insanı düşündüğümüzde yani tabiattaki diğer canlılarla baktığımızda en aciz doğan insan. Şirketler de öyle. Mesela özellikle kapanan şirketlere baktığınızda ilk bir yılında tasfiye olurlar. Niye? Şirketi ortaya çıkarken fizibiliteler doğru yapılmamıştır. Ortaklık doğru kurgulanmamıştır. Daha önceden test edilmemiş bir ortaklık yapısı kurulmuştur. Yani daha önceden hiç birlikte iş yapmamış. Evet. İki çok samimi arkadaş bir fikrin etrafında birleşiyorlar. İşte düşünce aşamasını geçiyor ve bebeklik aşamasına geliyor ama bebeklik aşamasında birbirlerini tanıdıklarında işten vazgeçiyorlar ve şirketi kapatmaya karar veriyorlar. Buna da işte yine insan hayatıyla karşılaştığımızda bebek yaştaki ölüm diyebiliriz.
Evet, doğumda ya da doğum sonrası kısa sürede ölümleri önlemek için o zaman gerekli tedbirleri de almak mı gerekiyor?
Hocam somut da konuşacak olursak yani Türkiye'de, Türkiye ölçeğinde ister bireysel ölçekte isterse ortaklık düzeyinde ortaya çıkacak olan şirketlerin o bebeklik aşamasında varırken en dikkat etmesi gereken nokta nedir? Mesela emek midir? Sermaye midir? Teşebbüs iradesi gücü müdür? Ham madde midir? Ana hattıyla hani en problemli olduğumuz alan evet, Türkiye'nin genelinde nedir yani?
Yani bireysel olarak yani tek başına bir girişimse orada bir kere yola çıkarkenki donanımın gideceği yolla ne kadar uyumlu olduğuna bir bakması gerekiyor. Yani sermaye gerektiren bir işe sermayesiz çıktığınız zaman bu sonuç çıkabilir ortaya. Ya da işte yoğun teknik bilgi gereken bir işe işte bir tanıdığım vardı, onu ikna ettim, onunla beraber yola çıktık. E sonra ne oldu? O tanıdık vazgeçti, gelmedi. Yani bir başkasının üzerine kurulduğu zaman burada ferdi olarak hareket edilenler de böyle. Ya da ortaklı hareket edildi. Ortaklı hareket edilenlerde de başlangıçta ortaya konması gereken, genellikle bizim topraklardaki insanlar için söylenir. Başlangıçta birbirinizden bir şey istemekten utanırsınız ama sonra iş ayrılığa geldiği zaman birbirinize çok ağır laflar etmekten utanmazsınız diye bir yorum yapılır. Başlangıçta genellikle biz hep böyle iyi niyetli yaklaştığımız için böyle ilkelerin belirlenmesinde, yani yol haritasında anayasa diyebileceğimiz ilkelerin belirlenmesinde biraz şey davranıyoruz, duygusal davranıyoruz. Yani yapmaz, benim arkadaşım yapmaz, benim ortağım yapmaz.
Ya da beni idare eder zaten filan.
İdare eder, konuşur, anlaşırız. İşte buralardaki adının yeterince konmamış olması en büyük olumsuzluk olarak karşımıza geliyor. Yani bu erken yaşta ya da kuruluşunun hemen arkasında firmaların sıkıntıya girmesinin en temelinde iki temel şey var.
O zaman
bir teknik
mudur?
Bilgi yok, sermaye yok. Ya da harika. Ortaklık var ise şayet bu ortaklıkla alakalı yeterince ilkeler belirlenmemiş.
Yani hangi alanda ilerleyecekse şirket nereye dayanıyorsa o alana ilişkin ihtiyacın çok güçlü olması gerekiyor. Sermaye ise sermaye, bilgi ise bilgi diyorsunuz.
Aynen.
İlaveten de iş ilişkilerindeki o standardı tutturacak bir karşılıklı netlik.
Bununla alakalı ben güzel bir örnek veriyorum. Bugünlerde fazlasıyla gündemimize geliyor. Mesela bazı işletme sahipleri çok niş bir alanda bir iş yakalamış. Yani tutacağını herkes biliyor. Fakat bunun tutmadan önce üretilebilmesi için bir sermaye ihtiyaç var. Geliştirmeye ihtiyaç var. Ve o aşamada finansal anlamda desteğe ihtiyaç var. Şimdi biz kendi aramızda konuştuğumuzda diyoruz ki yani bu aşamada finansal bir ortakla, işin yönetimi yine sende olsun, finansal bir ortakla yoluna devam et. Herkeste oluşan kaygı şu. Ama fikir benim henüz daha şeyini değerinde bulmaz. Erken ben bunu elimdekini kaptırırım gibi bir düşünce var. Şimdi biz orada şunu göstermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bir birim tamamı senin. 5 sene sonra da bu en fazla 2 birim olacak. Ama şu dönemde kendine bir finansal destek aldığında bu 10 birim olacak. Ve 10 birimin yarısı senin. Yani 5'i senin olacak. Tercihini yap burada. Ve bizdeki en büyük şeyler, sıkıntılardan bir tanesi işte bu daha bebeklik aşamasındayken paylaşım noktasında yani bunun sadece sana değil birileriyle paylaşabileceğin, birileriyle ortak geliştirebileceğin bir düşünce. Bu da bizim işte zaman içerisindeki özellikle bu sermaye piyasaları, finansal piyasaların da temelindeki sıkıntılardan birisi. O dönemde razı gelmiyorlar.
Şimdi aklıma geldi de muhtemelen Türk kültüründe bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi hala nüfus hareketleri çok güçlü olması herhalde. Yani örneğin İstanbul 15 milyon nüfusu var. Sorsanız İstanbul nüfusun çok önemli bir yüzdesi son 30 yılda gelmiştir. İş kültürünün, ortaklık kültürünün zayıflığı nedenlerden herhalde bir tanesi bu. Herkes kendi muhitine baktığı zaman ya ben kiminle iş yapsam diye düşündüğünde topu topu birkaç kişi çıkıyor.
Evet.
Ya bu köylüsüdür, o anlamda hemşerisidir, ya akrabasıdır en çok güvenebileceği. Ya da ötesi yok. Muhtemelen hani daha köklü, daha temelli bir kültürel şeye ihtiyaç var değil mi? Öyle gözüküyor.
Öyle bir de bizim maalesef bir kötü tecrübemiz diyeyim. Aşağı yukarı herkesin hafızasında kötü deneyimler var. Yani hep böyle kötü hikayeler insanların gündeminde. Herkes geçmişte ortak iş yaptığında işte ortağından nasıl bir... Ne derler, o ifadeyi kullanmayayım hadi. Bir kandırılma süreci yaşadığını, kendisinin nasıl böyle saf yerine konduğunu ve neleri kaybettiğinin hikayesi vardır. Dolayısıyla bu insanlar da bir ön korkuya sebep oluyor. Yani daha yani yapı büyük olmadan, doğmadan korkularla beslemeye başlıyoruz yapıyı. Halbuki burada girişimciliğin temelinde nedir? Girişimci aradaki şeyleri görmez. Özellikle bu öngörülü, belki liderlik kavramına da gireceğiz burada. Öngörülü liderler, ki girişimcilerde bu öngörülük vardır. Bugünün derdinde değildir. O 3 senenin, 5 senenin sonrasının derdindedir. O öngörülükle bugündeki problemleri değil, sonrayı görmesi lazımken biz genellikle olumsuzdan beslendiğimiz için burayı biraz tıkamakla meşgulüz. Ben isterseniz şeye devam edeyim. Yani aynı minvalde devam edeyim yaşam döngüsüne. İşte bebeklikten sonraki süre bizim işte Anadolu'daki ifadeyle tayta yaşaması. Yani böyle işte ayakta durması ve kendi kendine yürümeye başlama aşaması. Burası da fazlasıyla korumayı, kollamayı, özen göstermeyi gerektiren bir aşama.
Bu ayakta durma aşamasına geçmeden önce şöyle bir soru sorayım. Bebeklik döneminde şirketlerin yüzde kaçının battığıyla ilgili ya da kapandığıyla ilgili, devam edemediğiyle ilgili bir bilgimiz var mı en azından Türkiye ile ilgili? Bununla ya alakalı, da çoğunluğu ne zaman kapanıyor şirketlerin?
Böyle bununla alakalı istatistikler var. Burada şirket kapanmadan ziyade yani göremediğimiz istatistik evet. Şu. Yani diyelim ortaklı beraber çıkılmış, sonra evet. Tek ortağa dönmüş.
Ayrılma.
Dolayısıyla onu çok fazla istatistikler anlamda göremiyoruz evet. Ama bizzat gözlemlediğimiz çok sayıda firma var. Yani ortaklı çıkılmış yola, sonra tek ortağın üzerinde kalmış. Tek ortağın üzerindeki de zaman içerisinde tasfiyeye kadar gitmiş. Yani gitmiş. Şimdi zihnen artık oraya soğunmuşluk oluyor. Yani o sıcaklığı bir türlü sağlayamıyor.
Evet.
Bu tayta yaşaması dediğimiz yani artık bebeklikten ergenliğe giden aşamada da
ayakta durma
çok ciddi desteklere ihtiyaç oluyor. Yani evet. Burada özellikle yani aile şirketlerinde, aile organizasyonlarında bunu fazlasıyla görüyoruz. Ortaya koyan yani kurucu irade ortaya koymuş olduğu tempo zaman içerisinde ihtiyaç duyduğu nitelikteki insanları bünyeye katma noktasında tedirgin davranıyor. Yani evet. Oradaki teknik becerilerinle işin kendi elinden gideceği noktasındaki endişelerle yani birçok orada endişe var.
Evet.
Dolayısıyla o endişeleri yan yana koyduğumuzda destek alması gereken dönemde o destekten imtina ediyor. Halbuki o desteği yani kontrollü gidilebilirse ki bu da zaman içerisinde olabilecek evet. Yani yeni yeni özellikle farklı sektörlerde deneyimi olan firmaların başka alanlara girerken o deneyimi fazlasıyla yaptığını görüyorsunuz.
Evet.
İşin sahibi var. Zihin olarak işi götürebilecek durumda ama işte yönetsel ve finansal anlamda şeye sahip değil. Donanıma sahip. Onu destekleyen yapılar çıkmaya başladı. İşte son dönemde işte Melek Yatırımcılık bunun örneği, evet. İşte büyük stratejik yatırımcılar bunun örneği. Dolayısıyla bu aşamanın kendine has artıları ve eksileri var. Yani yine en heyecanlı olan süreçlerden çünkü o gelişimi görüyor. Evet. Ortaya koyan, kurucu irade ortaya koyduğu şeyin gelişimini görüyor artık. Yürüdüğünü, konuştuğunu,
adım attığını,
hafif böyle koşmaya başladığını, ileride yani ne muhteşem bir genç delikanlı ya da genç kız olacağını artık emareleri görünmeye başlıyor. Evet. O en heyecanlı olan dönemlerden bir tanesi bu dönem.
Evet. Yani artık bir şekilde ayakları üzerinde durmaya başlamış ya da başlıyor. Yani şirkette kar etmeye bu süreçte başlıyor diyebiliriz değil mi? Yani bir dönüşüm.
Karlılık konusu biraz yani ne aradığınızla alakalı. Bazı işler var da karlılıktan ziyade işin büyümesi, belli bir kıvama gelmesi.
Piyasada yer edinmeye diyelim o zaman.
Kendini yitiyor olması aranır. Yani bu aşamada evet dediğiniz yani o şeyler görüyorsunuz artık bu işin karlı olabileceğini. İleride daha iyi olabileceğini görüyorsunuz. Zaten bunun bir adım sonrası ergenlik aşaması. İşte aynı insanların ergenlik döneminde yaşamış olduğu şeylerin birebir aynısını biz şirketlerde görüyoruz. Yani inanılmaz bir özgüven, her şeyi yapabilme noktasında şey, daha risk alabilen, o risklerin yönetilmesi noktasında kendisine fazla güvenen, yani delikanlılığın vermiş olduğu bütün şeyleri şirketlerde görüyoruz ki yani bu dönemde zaten maalesef en fazla zayiatın verildiği dönem bu dönem. Çünkü daha gözü kara oluyor bu dönemde.
Evet, belki ayakta durma aşamasından tedirginlik de var. Ne olacağım endişesi var. Daha tedbirli hareket edebiliyordur ama ergenlik çağına gelince ben nasıl olsa ayaklarım üzerinde duruyorum mu diyor şirketler.
Öyle oluyor. Yani şu an mesela Türkiye'deki 80'li yılların başında kurulmuş şirketlerin şu an çoğusunun yaşamış olduğu böyle bir süreç var. İşi tutturmuş, belli bir kıvama gelmiş, belli bir hız kazanmış. Ama işte bu hızı kazanırken değişen çevre şartları, değişen ekonomik şartlar yani mesela 80'li yıllarda enflasyonla kar etmeye, enflasyonla büyümeye alışmış şirketin işte 2000'den sonraki enflasyonun işte 9'lara, 10'lara, onun altına düşmesi aşamasındayken bunun kendisinde nasıl bir değişiklik yapacağını hesaplamayanların da mesela sıkıntı çektiği şeyler var. Bunlar hep böyle bu ergenlik çağının ya da bu dönemin vermiş olduğu şeyler. Burada bir şey daha var. Özellikle ortaya çıkan değer eğer ortaklı bir yapıysa ortakların birbirlerine karşı daha acımasızca yaklaştıklarını, ortaya çıkan katma değerin ortaya çıkmasında kendi emeklerinin diğerinden daha fazla oluyor. Yani buradaki ayrılmalar, kopmalar çok daha acıtıcı ve rencide edici oluyor. Evet. Zaten yani mesela biz finans sektöründe uzun yıllar çalıştığımız için en ürktüğümüz dönem de bu dönemdir. Evet. Çünkü artık yani şirketin aktifiyle borçların ödenemeyeceği, muhakkak işin kendisiyle ödenebileceği bir dönemdir. Yani bu büyüklükteki, bu çaptaki şirketler bu anlamda özellikle finansçıların böyle korktuğu, ürktüğü şeydir. Finansçılar bir bebek aşamasını ve o gelişme aşamasını seviyor. Bir de kurumsallaşmış.
Kurumsallaşma aşamasını seviyor ama ergenlik aşaması ve bir önceki aşamayı tercih etmiyorlar.
Sevgide problem yok da biraz mesafeli durmakta fayda vardır.
Şimdi hocam bu genel teoride medeniyetlerin ya da toplumların, devletlerin ilerleme sürecinde şehirleşme, kentleşme ya da kentin o refah sağlayan düzeyi ilerlemenin nihayeti olarak görülür. Evet. Yani insanlar bir devlet kurulduklarında yerleşik hayatın kent düzeyindeki baskınlığı öyle bir hale gelir ki artık her şeyi bir düzenlik arz etmiştir. Ulaşım halledilmiştir, iletişim halledilmiştir, üretim halledilmiştir. Her şey bir düzenlik içindedir. İnsanların daha da öteye gitme hevesleri artık tatmine varmış durumdadır. Şirketler açısından nedir bunun göstergeleri? Yani hangi belirtiler şirketlerin bu hayat döngüsü sürecinde artık zirveye vardıkları ve sonrasında da artık inişe doğru geçtiklerinin belirtileridir?
Şimdi zirveyi tabii eğer siz yani büyümenin son noktası olarak değerlendirirseniz orası durgunluk dönemi oluyor. Yani onu biz aslında kendi değerlendirmelerimizde çok arzuladığımız bir yer değil orası. Yani çünkü ergenlikten sonra bir olgunluk dönemi var. Asıl zaten işletmelerin katma değerinin yüksek olduğu, keyifli çalıştıkları, yani asıl büyük işler yaptıkları yer orası. Dolayısıyla firmaların o ergenlik çağının vermiş olduğu işte o her türlü heyecanı üzerine taşıyıp her gördüğü karlı işe atlama dönemini geçip daha yoğunlaştığı belli noktalara, uzmanlık sahasına yoğunlaştığı, profesyonellerin çalıştırıldığı, yani teknik yetkinliğin ve yeterliğin en üst seviyede olduğu, dolayısıyla stratejik planlamaların olduğu, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık hedeflerin konduğu, rakamsal anlamda değerlendirmelerin yaşandığı bir dönem var. O dönemi iyi yaşayanların işte o zirve dediğimiz yere yani durgunluk dönemine varış süreci çok uzun olabiliyor. Çünkü orada yani donanım anlamında çok üst seviyede. Çevreyi iyi okuyabiliyor. Rakamsal anlamda ölçebiliyor. Dolayısıyla çalışanın performansını ve kendi işletme performansı, organizasyon performansını ölçebildiği bir dönem var. O dönemi ne kadar sağlıklı tutabilirse şirketin işte o en zirveye ulaşıp oradan aşağı dönme dönemi var ki mesela bazı şirketler bu olgunluk döneminde bizim aristokrasi dediğimiz döneme bir kayma söz konusu. Yani işler gayet iyi, karlılık gayet iyi, işte her şey yolunda gidiyor. Yavaş yavaş artık insanların özellikle ofislerde başlayan, işte binilen arabalarla değişen, işte yani oradaki organizasyondan menfaat ya da konfor elde etme noktasında farklı bir sürece geçiyor ki bu yani açıkçası bizim hiç tavsiye etmediğimiz, hiç olmasını istemediğimiz bir aşama. Çünkü konfor bir başladığında onu bir daha eski o heyecanlı aşamaya getirme şansınız yok.
Peki ama her insan kendi hayatındaki çabasının meyve vermesini, bir rahata ermesini de ister. Bu nasıl dengede tutulacak? Şöyle midir acaba çare? Yani iş hayatında başka bir standart, özel hayatında başka bir standart mıdır?
Şimdi bizdeki gördüğümüz en büyük sıkıntılardan bir tanesi, şimdi şirket şahıslar için mi var, şahıslar şirket için mi var noktasına baktığınızda yani yakın zamana kadar olan ve yani kurumsal yaşam döngüsü tamamlamış firmalarda yani kötü sonuçlanmış firmalarda şunu görüyoruz. Şirketin organizasyonun bütün imkanları kişinin konforu için var. Dolayısıyla ömür çok kısa oluyor. Yani orada şirketteki sağlanmış bütün şeyler, yani şahsın konforu için. Halbuki olması gereken şey şu: şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak. Tabii ki insanların da böyle bir iş yapmaktan dolayı, böyle bir şirketin içerisinde bulunmaktan dolayı. Ama sahip ama çalışan olarak o dengeyi sağlayacak bir noktanın yakalanmış olması. Yani şirketin sürdürülebilirliğine halel gelmeyecek ama insanlar da ya yani orada çalışıyor olmaktan dolayı keyif yaşayacak. O çok ince bir çizgi. Bizim genellikle kaçırdığımız hadise şu. Ama ben şunu gördüm. Özellikle başarılı olan şirketlerde, yani olgunluğu daha üst seviyeye taşıyıp yukarı giden şirketlerde ben şunu gördüm. Yani bütün bireyler kendi konforlarını ve elde ettikleri bütün kaynaklarını şirketlerine aktarıyorlar. Şirketlerin geleceği onlar için her şey. Zaten uzun ömürlükte.
Yani şirketin yapıyor. Kendi varlığının gurur noktasında, keyif noktasında, belki değil mutluluk noktasında her zaman baskın olmasını sağlamak gerekiyor. Öyle anlıyoruz.
Evet, aslında bu konu bayağı oldukça uzun bir konu. Önümüzdeki haftada belki ya da bir başka zamanda devam edebiliriz diyorum ama programı kapatmadan önce de ben bir soru daha sorayım diyorum. Çünkü belki farkında değilsiniz ama sonuna geldik programımızın. Şirketin hangi seviyede olduğunu, yani bu aşamalardan hangi aşamada olduğunu anlayabiliyor muyuz peki, ya da nasıl anlıyoruz diyeyim?
Anlıyoruz. Şimdi şöyle, nasıl insanın sağlığını test etmek için check-up yöntemi varsa,
evet,
benzer sistemler artık yönetim biliminde de fazlasıyla gelişmiş vaziyette. Dolayısıyla her aşamayı tespit edebileceğiniz, yani uygulanacak testlerle kurumsallaşmanın hangi aşamasındasınız? Şirketinizde sosyalleşme ya da dayanışmanın neresindesiniz? İnsanlar birbirlerini çok sevip birlikte iş yapmaktan hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Bunların, evet, hepsini ortaya koyabileceğiniz, yani yönetim bilimi anlamında çok ciddi testler ve bu testlerin yorumlanması var. Zaten bizim de, evet, insanlara önerdiğimiz şu: yani bunu, yani zaman içerisindeki bu değişimi muhakkak, nasıl sağlığımızla alakalı,
evet,
işte 6 ayda bir, bir de yaş ilerledikçe belki daha kısa aralıklarla gitmemiz gerekiyor. Belli aralıklarla uzman insanlara dışarıdan size fotoğrafınızı çekip göstermesi, yorumlamasına imkan tanıyın ki kendiniz içerideyken görememişsiniz. Uzun yıllar ben de yöneticilik yaptım. Gerçekten de işi yaparken gayri, evet, ihtiyari bazı kör alanlar oluşabiliyor. Dolayısıyla, evet, dışarıdan bakan bir gözün bu testleri size uygulayıp neresinde olduğunuzu bilmenize hem imkan var hem de biz bunu özellikle, evet, tavsiye ediyoruz.
O zaman mutlaka dışarıdan bir uzman desteği alarak kendinizi test ettirmeniz gerekiyor.
Faydası var zaten. Kurumsallaşma, evet, belli bir büyük rakama ulaştıktan sonra zaten bağımsız denetim, işte rating şirketi, bunların hepsi zaten bir şekilde finansal anlamda test tutuyor. Ama yönetsel, evet, anlamda sizin ekstra bu işi yapan birileriyle de beraber çalışıyor olmanız önemli. Tavsiye olur.
Evet Ünsal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Burada programımızın sonuna geldik. Hocama da ben teşekkür ediyorum. Buradan da dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.